yolculuk yaparken, temizlik yaparken, spor yaparken, bir şeyler içerken, uykuya dalarken. Kitap muhabbetleri. Oh be!
Merhaba sevgili dinleyen. Bugün değerli kitap kurdu Dilede Aslan'la edebiyat, siyaset, kadın üçgeninde bir sohbet gerçekleştireceğiz. Umarım keyif alırsın. Dilede merhaba.
Merhaba Serkan. Berma'da şeytan üçgeni gibi olmuş seçtiğin konular. Umarım alnımızın akıyla çıkarız bu sohbetten.
Umarım dinleyenler de bir şekilde memnun olurlar ve onlar da kendilerince bu sorulara yorum getirirler.
Umuyorum. Teşekkürler ayrıca davetin için. İlk kez konuk oluyorum. Hep konuk alıyordum. Biraz heyecanlıyım.
Olsa güzel olacaktır eminim. Başka bir tadı olacaktır bu sohbetin. Öncelikle yani ilk sorum şu olsun. Nasılsın? Kendini nasıl hissediyorsun?
Kendimi çok umutlu hissetmiyorum ama yine de bu umudu diri tutmaya çalışıyorum. Çok sıkıldım, herkes gibi bunaldım aslında. Çok uzun uzun söyleyecek bir şeyim yok bu konuyla ilgili. Yeni gelen yıldan beklentilerim çok büyük değil ama iyi düşünmeye çalışmaya devam ediyorum.
Umarım 2021 daha güzel bir yıl olur hepimiz için. Peki asıl konumuza geçmeden önce ben şu soruyu sormak istiyorum. 2020 senin için nasıl geçti? Yani edebiyat yolunda, yolculuğunda, okuma anlamında neler yaptın, nasıl bir yıl geçirdin?
Ben bu yıl hiç olmadığı kadar çok kurgu dışına yöneldim Serkan. Çünkü dikkatim çok dağınıktı. Tıpkı dergi karıştırır gibi zaman zaman o kitaptan bu kitaba atlayıp bölüm bölüm farklı konularda okumalar yaptım. Biraz daha fazla öyküye eğilmeye çalıştım ki son yıllarda bunu artırarak devam ettirmeye çalışıyorum. En az roman okuduğum yıl bu yıldı galiba. Son 4-5 yılı düşünürsem genel çerçevede böyle geçti benim için. Çok verimli değildi ama tamamen okurluktan uzak durduğumu da söyleyemem. Yine de fena değildi.
Kurguya odaklanma sorunu yaşadık galiba bu sene hep beraber. Çünkü birçok kaygıyı taşıdık içimizde. O kurguya odaklanmayı zorlaştırdı galiba. Biraz daha böyle istediğin an kaldığın yerden devam edebileceğin herhangi bir alanda bir kurgu dışı kitap sanki ilaç gibi geldi. Bana da çünkü öyle geldi. Ara ara ben de yaptım bunu.
Evet, biraz öyle oldu. Şimdi bir de gündem o kadar yoğundu ki hani gerçek kurguyu alt etti. Biraz öyle bir yılı yaşadık. Dolayısıyla okuduğumuz hikayelerin hiçbiri gerçekteki kurguyu bastıramadı galiba. O da hep kurgudan kaçışa neden oldu. En azından benim açımdan.
Hani gerçeğimiz bu zaten. Hangi kurguya ihtiyacımız olabilir ki?
Evet.
Yorumu bence çok güzel bir yorum oldu 2020 adına. Romanları aratmadı diyelim mi o zaman 2020 için?
Romanları arattı aslında. Romanlara hasret kaldı.
Katılıyorum. Romanları arattı da diyebiliriz. Ya bilim kurgu romanı gibiydi. Sanki böyle bir distopya gibiydi. Tam olarak öyleydi. Zaten ileride kitabında yazılacaktır yani muhtemelen. Kurguya da yansıyacaktır bu konular. O ilk soruyla başlıyoruz o zaman. Sence edebiyat politik midir? Veya şöyle söyleyeyim. Edebiyat politik olmak zorunda mıdır? Yani bir yazar buna bulaşmak zorunda mıdır?
Serkan, aslında bence buradaki tartışma şu karmaşadan doğuyor. Her şey politiktir. Kişisel olan politiktir. Şimdi bizim memleketimizde politik olmak, siyasi olmak denilince salt bir ideolojinin tutkunu, taraftarı olmak ya da sürekli bir takım siyasi paylaşımlarda aktif olarak rol almak anlaşılıyor. Oysa ki ev içi meselelerden toplumsal meselelere kadar her şey politiktir aslında. Dolayısıyla politik olmayan bir edebiyatın söz konusu olduğunu zannetmiyorum. Siyasi görüşten bağımsız bir şey politik olmak. Evet, ben ona katılmıyorum. Her şey politiktir. Politik olmayan bir edebiyat mümkün değil.
Ben aslında şey düşünüyorum. Kalemin kağıda dokunduğu an yani edebiyatın zaten politikleştiğini düşünüyorum. Yani kalemin kağıtla buluşma anı bence politik. Hani genelde yazarlar biraz politik tavırlarıyla da değerlendirilir ya. Hani bu bir zorunluluk mu sence? Yani bir yazarda bunu görmeyi ister misin her zaman?
Şimdi kendi yakın çevresindeki tutumuyla kamusal alandaki tutumu da farklı olabilir. Şimdi bugün her şeyi sosyal medya üzerinden izliyor ve oradan yaşıyoruz. Dolayısıyla hepimizin hayatını oradan ibaret zannetmeye başlıyoruz. Ama bir yazarın ya da bir entelektüelin, bir aydının, düşünürün tamamen toplumsal gelişmelere sırtını dönebilmesi çok mümkün değil. Tabii bu Edward Said'in entelektüel kavramında o başlık altında da uzun uzun tartıştığı bir mevzu. Merak edenler o kitaba bakabilir. Ben burada çok uzatmak istemiyorum. Bu elbette mümkündür ama pratikte çok tercih edilen ya da çok takdir edilen bir durum değil. değil bence.
Hani genelde şey vardır ya, saf edebiyat tabiri vardır ya. Saf edebiyat konuşalım. Hani sanki bunu söyleyince hani politikalar üstü, siyaset üstü bir edebiyat varmış da onu arındırarak onu konuşup oraya ulaşabilirmişiz gibi bir söylem de geliştiriliyor ya. Biraz bunu da aslında konuşabiliriz. Suya sabuna dokunma mevzusu var ya hani. Yani bir yazar için genelde bu eleştiri çok yapılıyor. Yani suya sabuna dokunmaz mevzusu. Sadece işte hayal dünyasında gezinir gibisinden. En suya sabuna dokunmayan bir yazar bile aslında bence mutlaka bir yere dokunuyor. Örneğin Bozkır'da bir ağacı tasvir ettiğinde bile bir yazar. Hani ne kadar politik ve siyasi bir kavram olabilir ki Bozkır'daki bir ağaç. O ağaç bile okurun zihninde direkt politik olarak yorumlanıyor zaten. Hani mesela sol görüşlü bir insan o ağacı yani doğanın orada işte yalnız başına demokratça bir direnişi olarak görürken sağ görüşten bir insan ya ülkemizin bir güzelliği bu diye yorumlar. Mesela muhafazakar bir insan da bunu yaratıcıyla ilişkilendirip yani ne kadar güzel bir ağaç diye yorumlar. Şimdi yazar bunların hiçbirini düşünmemiş olabilir. Ama az önce dedim ya kağıda dokunduğu an kalem zaten politikleşiyor gibi geliyor bana da. Yani bundan kaçmak mümkün değil gibi.
Ya, suya sabuna dokunmamak da politik bir duruştur zaten. Aynen. Bir şeyler söylemek kadar bir şeyler söylememek de siyasi bir tercihtir. Dolayısıyla bir şey yaptığımızda da yapmadığımızda da politik bir tavır sergilemiş oluyoruz. Yani bunun net olarak anlaşılabilmesi belki de konuyu açıklığa kavuşturabilir okurlar açısından.
O zaman diğer soruya geçeyim. Burayı biraz detaylandırdık gibi. Sen politik bir okur musun Dileda?
Eğer burada politiklikten kastedilen şey birazcık daha orta yolculuksa ben hayır, hiç politik bir okur değilim. Fazla net bir okurum ama politiklikten kastedilen şey benim siyasi duruşumla ilgili net bir tavır sergileyip sergilemediğimse buna da evet ben tüm konularda çok net bir şekilde istediğimi söylüyorum diyemem Serkan. Çünkü birincisi YouTube'da o kadar özgür bir platform değil ve ben kendi güvenliğim için bir otokontrol uygulamak zorundayım. Her şeyi her düşündüğün şekilde söyleyemiyorsun. Diğer bir konuda da kitlesel linç ne yazık ki bizim toplumumuzda çok yaygın ve bir noktadan sonra artık bununla uğraşmak istememeye başlıyorsun. Senin hayatında bir sürü zaten dert var ve bütün bunlar birleşince ben imkanlarım el verdiği kadar netim diyebilirim çok dürüstçe.
Anladım. Soruyu biraz da şöyle yönlendirmek istiyorum. Hani mesela videolardan da böyle birçok yorum alıyoruz. Bir yazarı okuyorsunuz ve onu anlatıyorsunuz mesela. Ya çiğ bir okur veya işte takipçi hemen şey yapıyor. Zannediyor ki siz o yazarın düşünce dünyasını savunuyorsunuz ve tavsiye ediyorsunuz. Aslında politik okurluktan biraz da buraya geleceğim. Ben mesela sol görüşlü yazarları da çok severek ve isteyerek azimle öğrenme aşkıyla okuyorum. Sağ görüşten yazarları da yani en basit örnek herkesin anlayacağı tabirle hani Yaşar Kemal okurken hemen sonrasında kahvemi alıp Nihal Atsız da okuyabiliyorum. Mesela bazı okurlar şey yapıyor. Ya Nihal Atsız mı? Okunur mu o ya? Hani mesela kafa tasçı, işte aşırı milliyetçi şöyle böyle. Biraz da politik okur musunuz? Şundan sordum. Kitap seçer misin? Yazar seçer misin? Her şeye var mısın?
Ben Nihal Atsız'ın ruh adamını paylaştım kanalımda. Ben her şeye tabii ki varım. Hatta o zaman da okuyalım mı diye soranlar oldu. Dedim kitaptır yani okuyun. Elinizde patlayacak bomba değil bu. Alırsınız koyarsınız rafa. Yani sizi gece kalkıp görecek hali yok kitabın.
Sağlam politik mesajları olan, hani bir meselesi olan sana göre kurgu eserler var mı böyle? Alın bunu okuyun diye önerebileceğin.
Tabii hemen söyleyeyim. Wedding Barikatlarını Yordam'dan çıkan. Mutlaka tavsiye ederim. Orhan Pamuk'un Kafamda Bir Tuhaflık romanı. Bunun düşüncesinin aksine oldukça politik bir metindir. Onun alt metninde sınıflar arası farklılıklara, sınıfsal farklılıklara dair önemli anekdotlar vardır. Bunlar çok gözünüze sokulmaz ki ben aslına bakarsan bunu tercih ederim. Yani siyasi görüşün arkasına saklanıp onu böyle dan kullanan metinlerden daha ziyade güzel bir şekilde metnin geneline yedirilebilmiş siyasi duruşu severim. Bu iki metni özellikle önermek isterim o nedenle.
Geldik edebiyat ve kadın konusuna. Sorum şu. Sence kadınlar edebiyatın neresinde?
Kadınlar edebiyatın ötekisi. Zaten bunu bak şuradan hemen tespit edebiliriz. Kimse erkek yazar, erkek yazar demez. Ama kadın yazarlar der. Burada
Dilde
aslında
başlıyor.
dilde başlıyor. Şu vardır bilinçaltında. Yazmak erkek işidir, kadınlar da yazar. Yani kadınları zaten ayrıca belirtme bu bilinçaltındaki düşünceden geliyor. Bunun dışında da zaten belli hiyerarşik ilişkilerde kadınlar hep kendilerini kanıtlamak zorunda bırakılıyorlar. Bir kadın yazara erkek yazardan çok daha az şans veriliyor. Onlara çok daha az güveniliyor ve baktığımız zaman yayımlanan kitaplara çok daha az bir yer tutuyorlar. Bunu çok küçücük bir araştırmayla herkes görebilir. Kadınlar bugün hala edebiyatın ötekisidir Türkiye'de.
Ya ben aslında burada şöyle bir yorum da getirmek istedim. Buradan senin de düşünceni merak ediyorum. Şimdi baktığımız zaman Fatma Aliye Hanım'a kadar gidiyoruz Türk edebiyatında. Hatta ondan önce hani her ne kadar ilk kadın romancı olarak anılsa da Zafer Hanım var. Ondan önce bir roman olduğu için ilk kabul edilmiyor. Yani ne alaka, nasıl bir bakış açısı bilmiyorum ama sonuçta bir romanı varsa ilk odur. Genelde Fatma Aliye Hanım'ın adı anılıyor. Şimdi baktığım zaman mesela onun hayatı beni çok etkiliyor, Fatma Aliye Hanım'ın. Sonuçta bir kadın olarak Osmanlı toplumunda yazarlık işiyle uğraşmayı düşünmek bile bence bir cesaret. Çünkü gerçekten toplumun bakış açısı bugün bile, ya birçok evde şu vardır ya, kitap okumayan eşler diğerine mesela yine ne okuyorsun baskısı yapıyor mesela. Ben bunu çok duyuyorum. Hala var bu. Düşünemiyorum yani Osmanlı döneminde bu baskının içerisinde kaleme kağıda sarılıp edebiyatta var olması çabası veren bir kadın. Yani baktığım zaman 100 küsür yıllık bir savaş bu. Nasıl sonuçlanacak? Neden böyle? Nerede bir yanlış var sence? Düzeltilmesi gereken şey ne?
Şimdi ondan önce hemen kısaca şuna değinmek istiyorum izninle. Fatma Aliye Hanım da bütün bu önyargılarla işte kendisine refakat edecek bir erkeğe mecbur bırakılmayla beraber yürümeye çalışmış o yolu. Ama yine de tabii ki kendi döneminde bir yol açmak için elinden geleni yapmış. Yani ondan çok daha fazlasını bekleyemezdik dönemin şartları altında. Şimdi bugün hala bunun neden sürdüğünü aslında tarihten bugüne devam eden erkek egemen sistemin yıkılmamak için direnmesine, erkeklerin elde ettikleri üstünlükleri kaybetmemek için direnmelerine bağlamak lazım. İşlerine gelmiyor, hoşlarına gitmiyor. Elde ettikleri harcılıkları kaybetmek istemiyorlar. Bugün şimdi 18. yüzyıl, 19. yüzyıl romanlarına baktığın zaman kadının zekasının nasıl yerden yere vurulduğunu, sadece romanlara değil filozofların görüşlerine şöyle bir üstünkörü baktığımızda bile nasıl değersiz görüldüğünü çok kolay bir şekilde görebiliyoruz. Kadın dişiyle tırnağıyla savaşa savaşa buraya kadar getirdi ama burada kalmayacak, devam edecek. Ama kolay olmuyor Serkan. Kolay değil. Yani çok büyük bir sistemle mücadele ediyoruz.
Acaba kadınlar erkeklerin edebiyat dünyasındaki egemenliğini veya baskısını daha çok yazarak mı, daha çok okuyarak mı, daha çok bağırarak mı nasıl yıkar? Sence böyle önümüzdeki yıllar, yüzyıllar belki ileriye doğru bir düşünce geliştirsen ne dersin bu konuda? Kadınlar ne yapmalı?
Şimdi kadınlar ne yapmalı? Aslında son dönem kadın yazarlara baktığımızda ne yapmalıyız sorusunu çok sorduklarını ve bazı şeyleri değiştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Burada şöyle yazınsal engeller çıkıyor kadınların önüne. Bir erkeğin her şeyi yazması hoş karşılanıyor. Tabii çok hassas bazı konular dışında ama bir kadının erotik tasvir yazması bile daha düne kadar hatta bugün bile tepkiyle karşılanıyor. Kadın bunu yazar mı? Kadın namusuna yakıştırabiliyor mu? Efendim bu ahlaksızlık değil miye kadar varan tartışmalar çıkıyor ortaya. Kadınlar bunları kırmak için daha çok yazacaklar. Alışılana kadar yazacaklar. Kadınların kaleminin namusla çizgilendirilemediğini, sınırlandıramadığını birileri anlayana kadar yazacaklar. Bunu yapılmaya çalışılıyor zaten.
Hani dediğin az önceki erkek istediğini yazar, kadın her şeyi yazamaz durumu sanki özellikle Z kuşağının bu özgürlükçü tutumu ki onlarda gerçekten inanılmaz bir tavır var. Bilmiyorum hani ne kadar takip ediyorsun onların bu muhabbetlerini ama hani bu Wattpad kitapları üzerinden falan her şeyi yapabileceklerine inanıyorlar, her şeyi konuşuyorlar. Hani sanki bu saydığımız problemler bizim problemlerimizdi. Yeni kuşağın böyle problemleri yok ve ileride bu biraz daha aşılacak gibi geliyor bana.
Bazı şeyler tabii ki kırıldı. Yani mahalle sınırları yumuşadı. Gençler birbirleriyle, özellikle internetin, sosyal medyanın katkısıyla çok daha fazla iletişim halindeler. Normalde karşı karşıya gelmeyecek insanlar oturup bazı konuları tartışıyor. Tabii ki bunların etkisi var. Çocukların imkanları bizden çok daha fazla. Biz teknolojiyi sonradan öğrendik. Yamalı yamalı ilerlemeye çalıştık. Onlar bizden daha iyi durumda, katılıyorum.
Sosyal medyadaki kadınlar konusuna değinmek istiyorum ben özellikle. Hani hayatımıza yeni bir kavram girdi. Instagram anneleri, işte Bookstagram, işte Instagram'da çeşitli paylaşımlar yapan kadınlar. Özellikle kadınlar konusuna değiniyorum. Hani buradan hareketle şunu söyleyeceğim. Benim gözlemim şu. Sanki kadınlar sosyal medyada hani kendilerini ifade edebilecekleri o alanı buldular ya. Hani normal sosyal medyasız hayatta biraz daha kısıtlıydı ya imkanlar. Hele ki bazı yörede yaşayan kadınlar için tahmin edemeyeceğimiz kadar kısıtlıydı belki de. Ama işte orada o Instagram'ın sen de gel, sen de buradan sesini duyur tavrı, imkanı. Sanki bana şöyle bir manzara sunuyor. Kadınlar daha çok okuyor, daha çok paylaşıyor, varlığını daha çok kanıtlamak istiyor, sesini duyurmak istiyor. Bu Instagram kadınları, anneleri, paylaşımcıları hakkında ne düşünüyorsun? Sence kadınlar daha mı çok okuyor?
Şimdi aslında çok fazla farklı şeyden bir anda bahsettik. Şimdi Instagram'da dediğimiz Instagram anneleri başka bir konu, makyaj blogları, evinin içini sürekli paylaşan, sürekli temizlik bilgisi paylaşan, yemek paylaşan. Şimdi hani o kadar farklı farklı kategoride yapılıyor ki. Tabii ki şimdi az
Evet.
önce değindiğin taşrada kendine çok alan bulamayan bir kadının bu ifade özgürlüğünü paylaştığı hesaplar da var. Bu Instagram anneliği dediğimiz şey bir kere bunların hepsinden farklı bir yerde duruyor. Bu bir sektör.
Aynen,
İnsanlara
aynen.
hayal satıyorlar. Yaşam tarzı hayali satıyorlar. Çocuklarını alıp fotoğraf çekinip çok mutlu bir tablo hayali satıyorlar. Ve bu ne yazık ki insanların kendi anneliklerini sorgulamasına ve kendisini mutsuz hissetmesine neden oluyor. Yani o diğer hesapların yaptığı kadar masum bir iş değil bu ya. Bunların hepsini ayrı ayrı konuşmak lazım. Hepsi için tek bir yorum yapamam. Ama dediğinin de etkisi vardır muhakkak. Tabii ki insanlara takdir görme, kendini ifade etme, daha fazla tanınma imkanı verdi. İnsanların da hoşuna gitti. Bunu kullanmaya başladılar.
Elbette tabii konu biraz geniş. Kitaplar özelinde düşünürsek bana sanki hani mesela YouTube'daki istatistiklere baktığımız zaman ne bileyim mesela Telegram'da bu sene maraton grubumuz 700'e yaklaştı neredeyse bizim. Ya kadınlar her yerde böyle hocam biz de okumak istiyoruz. Bizi de alın. İşte eltime de söyledim. İşte şu da geliyor, bu da geliyor. Ya böyle ayağa kalkıp masaya çıkıp alkışlasım geliyor ya. Hani erkekler sanki şey böyle işten geliyor da Ahmet Hakan'ı izlerken işte uyuyakalıyormuş da kadınlar o arada kitap okumaya çalışıyormuş gibi geliyor bana.
Evet, kadınlar daha çok okuyor mu? Onu bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var. Kadınlar okuduklarını çok daha fazla paylaşıyorlar. Erkekler zaten fazla senin benim ne düşündüğümü merak etmiyorlar. Kimsenin aklına da ihtiyaç duymuyorlar. Onlar kendileri okuyup,
Bence.
kendileri karar verip kapatıp koyuyorlardır okuyorlarsa bile. Çok fazla bildikleri için her şeyi arkadaşım, hiçbir kimsenin de ne düşündüğünü umursamıyorlar. Kimse de onların ne düşündüğünü umursasın istemiyorlar.
Bence çok güzel bir tespit yaptın. Şimdi ben de kendimce bir tespit yaparak sorularımı bitireceğim hazırsan.
Hazırım.
Bilmiyorum ne düşünüyorsun? Sonra sana bir sürprizim var. Sana daha önceden bunu söylememiştim.
Eyvah.
Anlık bir heyecanla olsun istemiştim. O yüzden onu sürpriz olarak saklıyorum.
Peki.
Şöyle bir yorum yapacağım. Ben senin görüşünü merak ediyorum bu konuda. Şimdi ben sosyal ortamlardaki birçok davranışın evrimsel kökeni olduğunu düşünen ve bunun peşinde birçok okuma yapan bir okurum. Ve böyle de olduğundan eminim yani o kadar net düşünüyorum bu konuda. Yaptığımız her hareketin mağaralar döneminden kalma bir kökeni olduğunu düşünüyorum. Böyle düşününce az önce dedim ya hani neden edebiyatta da erkekler daha egemen? Hani bunu nasıl aşabiliriz? Kadınlar neden sürekli var olma mücadelesi veriyor? Ben böyle düşünürken bu konuda her olayda yaptığım gibi yine bir köken yorumu yapmak istedim. Acaba dedim temelde yatan şöyle bir neden olabilir mi? Gerçekten yorumunu çok merak ediyorum. Şimdi doğada biliyorsun erkek canlılar herhangi bir canlı talep edendir. Dişiler de jüri üyesidir aslında. Bu hep böyledir. Şimdi mesela kuşlara baktığımız zaman dans ederler. En iyi dans edeni dişi seçer ve ötekiler yoluna devam eder. Mesela bir kuş türü vardı, adını hatırlamıyorum. Yuva yapıyor. Biliyorsundur mutlaka.
O belgeseli izlemiştim ben.
Taşlar topluyor, kapaklar, hatta mavi kapaklarla falan evi. O espri konusu olmuştu. Ya düşün, dişi geliyor, evleri geziyor, en iyi ev yapanı seçiyor. Şimdi buradan nereye varacağım? Benim düşüncem şu. Erkek cinsiyet olarak o alanda mutlaka o dansı yapmak zorunda hissediyor. Genetik olarak, içsel olarak. Edebiyatta da sanki bu ürün patlaması, işte yazma olayı, hep kitaplar yayımlama hissi. Acaba o jüriye kendini gösterme çabasından mı kaynaklanıyor? Biraz uzun tuttum ama ben bu yorumuma çok güveniyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Elbette ki bununla da bağlantısı var. Zaten şimdi bak şöyle düşünelim. Postmodern edebiyat diye bir kavram var. Girmiş hayatımıza. Yazarın hep kendi içine kapanarak, kendini anlattığı, bireysel dertlerini anlattığı. Bak erkek yazarlarda patlama var. Niye? Çünkü adam önemli. Kendini anlatmak istiyor. Dansını yapacak yani senin dediğin gibi. Elbette ki bunun payı var yani. Çok uzun uzun da anlatabilirim ama meselenin özü bu aslında.
Hani içsel bir şey bu. O ürünü ortaya koyma hissi. Bilmiyorum, sanki öyle bir gerçeklik de var önümüzde.
Ya, tabii beğenilmek, takdir edilmek, hayranlık duyulmak, egosuna bir şekilde insanların saygı duyması, onu şişirmesi hoşuna gidiyordur. Ama beğenildiği, takdir edildiği müddetçe mutlu. Aynı isteği eleştirilmek konusunda göstermiyor. Jüri için yapıyor olabilir ama jürinin reddinden kendine bir anlamda çıkarımda bulunup ders alıp bunu geliştirmek gibi bir gayreti var mı? Pek sanmıyorum.
Hadi gel sürpriz bir bölümle yayınımıza son verelim. Hazırsan sana 5 tane sürpriz soru soracağım. Ve bunları ilk defa duyacaksın.
Hiç hazır değilim acaba ama nasıl? Dinliyorum.
Evet. Birinci sorum şu. Karl Marx 2020'de bir roman yazsaydı sence adı ne olurdu?
Karl şey derdi herhalde, onun meşhur bir sözü vardır ya, işte benim de Twitter'da hatta böyle tepede durur böyle kafamın üzerinde unutmayın diye. Hayatı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir diye. Valla direkt olarak bu hayat değişmez yazardı herhalde.
Bir iki kelimeye indirgeyecek olsak şöyle ne olurdu, o cümleden bir seçim yap.
Hastalıklı yüzyıl olurdu Serkan.
Oo, harika olurdu. Peki ikinci sorum şu. 2020'yi bir cümleyle özetler misin?
Allah belasını versin.
Son kararı.
Yani bela okumak konusunda tabii çok ciddi değilim ama yani içimden gelen bu.
Geçtik peki. Üçüncü sorum şu. En sevdiğin erkek yazar hiç düşünmeden.
Aa, Thomas Bernhard diyeyim. Çok severim.
Harika, çok güzel. Hiç düşünmeden söyledin. Peki dördüncüsü tabii ki de kendini belli etti. En sevdiğin kadın yazar.
Hadi bakalım. En sevdiğim kadın.
Aklına ilk geleni söylemen aslında daha doğru bence. Yani
ha, Virginia Woolf. Virginia Woolf ya. Çok uzun zamandır en sevdiğim yazarlardan biri.
Peki şey söylesem, hani bu iki soru ayrıydı ama yerli olarak hani Türk edebiyatından söylesem bir erkek bir kadın.
Söyleyeyim, Orhan Pamuk çok sevdiğim bir yazardır. Uzun zamandır okuduğum bir yazardır. Kadınlardan o kadar uzun zamandır okuduğum ya da çok tutkulu biçimde sevdiğim birkaç kadın yazar var ama hadi Mine Söğüt diyeyim ya. O da birden fazla kitabını çok sevdiğim bir yazar çünkü.
Ya sürpriz oldu da şimdi konuyu uzatmak istemiyorum. Nermin Yıldırım okudun mu mesela? Ne düşünüyorsun? Ben çok beğeniyorum. Çok güzel şeyler yapıyor.
Hiç okumadım Serkan.
Gerçekten çok güzel, dertleri güzel harmanlıyor bence. Hatta son kitabı da böyle bayağı bir okundu ama ben yine biraz daha demlensin diye bekliyorum. Kesinlikle bence son dönem kadın yazarlar içerisinde derdini en iyi anlatanlardan biri. Son sorum. Apolitikliğin kitabı yazılacak olsaydı sence
abi
yazar isminde kimin adını görürdük?
İhsan Oktay Yener.
Hayır, kabul et. (Gülüyor) Ciddi misin ya?
Vallahi öyle.
Ama bir şey söyleyeceğim ya, onun metinlerinde çok müthiş detaylar var aslında ya. Apolitik değil bence ya.
Bilmiyorum, ben ona biraz bazı meselelerden takım belki ondan.
Gerçekten çok derin, çok müthiş bir adamdır ya. Dile de çok güzel bir sohbet oldu ya.
Ben de çok keyif aldım. Umarım... Çok eğlendim. Teşekkür ederim davetin için.
Ben teşekkür ederim.
Sen de kendine çok dikkat et. Dinleyen herkese de teşekkürler ve selamlar.
Selamlar, görüşmek üzere.